Ayrım 5. İmparator Erol Toy. Sayfa 69. Fehmi yerinden fırladı. Taşan alanında bir pisleyip bir sineklerini kovan yağar atlarıyla dizelenmiş paytonlardan birini çektirdi mağazanın önüne. Şakir Bey'i yolcu edip içeri gireceği an okul arkadaşı Şükrü'yü gördü. El etti. Şükrü şaşkınlıkla baktı Fehmi'ye. Sokakta karşılaşsalar başını çevirecek sanıyordu. Birden çakıldı kaldı yerinde. Bana mı diye iki katına bakındı. Sonra çalımlı bir bıçkın selamıyla hafif eğilerek hoşnutluğunu belirtti. Fehmi yüzünde ince bir gülücükle gelsene dedi. Gel bir kahve içelim. Şükrü bir daha afalladı. Fehmi çarşının en tanınmış tüccarlarından biri olmuştu. Kendisi ise gece yaşamının en tanınmış kişilerinden biri. Ve sokakta gören, bulaşmasından ürkerek yol verirken birden sokak ortasında çağrılması yüreğini ılıttı. Görsündü işte çarşılı. Koskoca Fehmi, tüccar Fehmi bir kardeş gibi çağırıyordu onu. Görsünler kendinin nice değerli biri olduğunu anlasınlardı. Hafif kasılarak yürüdü. Her adımında bir taşı değil, çarşılıdan birinin başını çiğniyormuşçasına yaklaştı mağazaya. Fehmi kapının önünde bekliyordu onu, boynuna sarıldı. Yahu demek buralardan gelip geçiyorsun da bize bir selam vermeyi çok görüyorsun, öyle mi? Gözleri yaşardı Şükrü'nün. Kirpiklerini birbirine vurdu. Tüm Hacı Bayram mahallesinin oğullarına örnek gösterdiği okul arkadaşı, mahalle komşusu Fehmi herkesin içinde ona sarılıyordu. Şimdi şurada öl dese ya da tut birini öldür neden demezdi? Buğulu gözlerini bir süre arkadaşının göz bebeklerinde dinlendirdi. Sen herkesin sevip saydığı bir adamsın be Fehmi. Bizim gibi it kopuk takımının anca zararı olur senin gibilere. O yüzden rahatsız etmedim. O ne biçim söz? Sen benim arkadaşımsın yahu. Hem de sonradan değil, doğma büyüme. Herkes için kötü olabilirsin. Kötüsün demiyorum. Kötü olabilirsin. Ama benim için hep mahalle komşum, okul arkadaşım Şükrü'sün. Ne demek zarar? Her zaman beklerim. Gel bir çayımı kahvemi iç. Oturalım konuşalım. Biz bir daldık işlere, kendimizi unuttuk. Bizi unutmamışsın ama. Unutulur musunuz siz? Geç buyur şöyle. Kapının ağzında bir demir yığınının üstünde oturmuş hammala seslendi. Bak oğlum, Şükrü Bey ne içecek? Hamal sade kahveyi söylemeye giderken yer gösterdi karşısında. Oturttuktan sonra yerine geçip hafiften sırtını kasaya dayayarak sordu. Anlat bakalım, nerelerdesin, ne yapıyorsun? Şükrü utangaç utangaç yere baktı. Vallahi işte bildiğin gibi Fehmicim. Ankara birden kentleşince gündüzü koyup geceleri yaşamaya başladık. O bar senin, bu beyhaneme sürtüyoruz. Elde avuçta ne varsa gitti. Gerçi pek yakınmaya hakkımız yok. Tanrı'ya şükür geçinip gidiyoruz ama eski görkemin yerinde yerler esiyor. Bir iş düşünüyor musun? İş için sermaye gerekli. Bizse sermayenin tümünü kedilere yükledik. Şimdi otomobilcilikte iş var dediler. Hani bir kamyon alıp inşaatlara kum, kireç taşımakta falan. Hatta sağlam bir kefil gösterene Münir Bey diye bir otomobilci var. Ödeyesiye bile veriyor kamyonları. Tam aklıma yatmıştı ki iş baltayı orada da taşa vurduk. Kefil sorunuysa bu ben çözerim, tasalanma. Yok, başka bir iş. Anlatsana. Kendi dertlerimizle seni rahatsız etmeyelim. Şimdi ayıp ettin Şükrü. Anlatmazsan darıltırsın beni. Şükrü boş gözlerle çevresine bakındı. Hamal'ın getirdiği kahveden bir yudum içti. Anlatıp anlatmamakta bir an duraksadıktan sonra çözüldü. Volga Bar'a birkaç ay önce bir kız geldi, beyaz Rus. Kontes Montes diyorlar ya, pek kulak asma. Adı Natasha. Soyluluğu yalan olabilir Fehmicim. Zaten önemli de değil ama bir yüzü var ki anlatılası gibi değil. Kaç prenses, kaç çariçe bunun eline su dökmek için saç sısa baş başa dövüşürler. Az önce de söyledim. Biz gece kuşu olduğumuzdan Ankara gecelerine konan her yıldızdan haberimiz var. Yoksa her şeyi kıza mı yedirdin? Olsa yediririm. Yedirir ve sonunda çarşı alanına dilenciliğe otursam oh derim. Sonra birden durakladı. Sıkmıyorum değil mi? Anlatmanı ben istedim. Sıkılmak ne demek? Peki öyleyse. Biliyorsun bozkırın ortasına meclisin gelmesiyle birden bir tohum canlandı. Biz ne kurt yumağı heriflermişiz. Elin yabanı için açılan meyhaneden bardan bize ne diyeceksin, haklısın. Ama bir kez ağzını bulaştırmaya gör. Ondan ötesi onulmaz bir tiryakilik oluyor. Tam ayılmamışların düşünce karmaşıklığıyla bir oradan bir buradan anlatıyordu. Fehmi'nin ilgiyle dinlediğini görünce bıraktığı yerden aldı bu kez. Ne diyorduk? Kız, Kız değil bir afet bu Fehmicim. Doğaüstü bir yaratık. Kara kaşlarını omuzlarına atıp adama bir bakışı var. Mitralyözle tarasalar bir damla kanın akmaz. Bilirsin meclisten sonra Batı cephesine gittik biz. Belki duymuşsundur. Yunan tam dalağımın altına kakaladı kurşunu. İnan ki yüreğimin o zaman böyle hızladığını duymadım ben. Bakışlarına tutulduktan sonra elbette son kalıntıları da ayağına serdim. Ama derdi para değildi. Yampirik Türkçesiyle güven aradığını belirtmez mi? Şaşırdım kaldım. Böyle başladı bizim sevda masalı Fehmicim. Ama böyle yürümedi. Çünkü kızın paçasından asılan biz değiliz. Sürüyle adam var ardında. Kimi zengin, üstüne yürüyüp ürküttük. Kimi bıçkın, alt takke ver külah caydırdık. Ama biri var ki ne Herro'ya yatırabildik ne Merro'ya. Kumarcının, içkicinin teki. Ne var ki üstelik parayı çuvalla taşıyor adam. İşte bu, otomobilci Münir. Kapıştık sonunda, kaçınılmazdı bu. Benim yüreğim nice yanıyorsa onunki de yanıyor olmalı ki biz bir çiçek uzatsak Nataşa'ya o çelenk sunuyor. Biz ninemizden kalma bir iğneyi broşu anamızın elinden kolunu koparır gibi alıp takıyoruz. O kuyumcular çarşısını yolluyor. Bir dayanır bu işe Şükrü, iki dayanır. Sonunda sarıldım adamın gırtlağına. Nataşa araya girmese toz edeceğim. Ne var ki acımasız gözlerini bir dikti gözlerime. Elden ayaktan kesildim her zaman olduğu gibi. Kesildim ya, baktım giderek kız Münir Bey'den yana eğdirmekten başını. Hani bir kumara otursam, bir çakmak çalsam derken eldekini de tükettik. Üstelik anlayacağın gibi kamyon işinde yatırdık bir güzelce. Kaldık andavallı kabağı gibi ortalık yerde. Kızın gittiğine mi yanarsın, babadan kalma evlerin, bağların ve de anamın ceyizliğin eridiğine mi? Yoksa herife istediğin gibi bir şamar atıp hıncını alamadığına mı? Kahvesiyle birlikte sözünü de bitirmişçesine soluklandı. Sanki mutlaka birine bir anlatması gerekiyormuş da anlatınca tüm içi boşalmış gibi sallanarak masaya dayandı. Fehmi çocukluğundan bu yana dinlemeyi anlatmaya yeğlerdi. Yine öyle dinledi. Hiç sesini çıkarmadan boşalması bekledi çocukluk arkadaşının. Çarşılıyı, çarşılıdan çok Ankara'nın tüm gece yıkımını yaldıran Şükrü bir çocuk gibi boynu bükük oturuyordu. Peki hiç umut yok mu diye yarayı bir deşti. Bilmem ki. Münir çekti aldı bardan kızı. Cebeci de yaptırdığı bir eve attı. Besleyemez duruma gelmeli ki bir umut belirsin. Bu da olanaksız şimdilik. Niye olanaksız? Dedim ya adam parayı çuvalla taşıyor. Kumarda karşısına oturmak büyük hüner. İçkide desen yıkıp geçiyor her şeyi. Dayanmak için cebin dolu olması gerekli. Sen her şeyi sattın mı? Bizim ev anamın üstüne onu satmıyor. Pederden ne kaldıysa sizlere ömür. Ya tarla? Ne tarlası Fehmi? Sizin bir tarla yok muydu? Ha, şu Tahirzadelerin kazığı mı? Bataktaki. O duruyor. Satmadın demek. Alanı bulsam hemen satarım. Ama nerede öyle aklı yok, parası çok adam? Kim gider bataklığın göbeğinde yer alır? Ne karardı o yer? Bilmem ama 100 dönüm var sanırsam. Tabu kaydı belirli mi? Niye bunca duruyorsun anlamadım. Yoksa bir niyetin mi var? Aklı yok parası çok bilir demedim mi? İşte ben de öyleyim. Fehmi, bana iyilik etmek istiyorsun ama değmez. Batağı alıp sonra söveceğine vazgel bu iyilikten. Yahu şimdi al şunu, şu işi yap desem bilirim istemezsin. Dur hele aklımı karıştırma. Yalnız bir koşulum var. Bunun ötekinden ayırımı yok ki diye sözünü kesti Şükrü. Ha batağı alıcı olmuşsun, ha al şunu, şu işi yap demişsin. Hele dinle beni. Ankara büyüyecek. Bir gün batak da kurur. Bakarsın aldığımdan fazlasına satarım. Sen bekleyemezsin o zamanı. Şimdi kabul ediyor musun koşulumu? Sen benim kötülüğümü ister misin? İstemezsin. Söyle kabulüm. Senin bataklığa 3.000 lira vereceğim. 3.000 mi? Yerinden fırlamıştı Şükrü. Sen aklını mı kaçırdın? Yahu dinlesene beni. Bunun 2 beniyle 4 kamyon alacaksın. Geri kalanıyla kumar mı oynarsın, Rus kızını mı oynatırsın karışmam. Kamyonlar benim taşımacılığımı yapacak. Aydın aya hesap göreceğiz. Boş koma. Ama boş kaldığında başka işler de yapabilirsin. Oldu mu? Şükrü söz sanatının altında sırılsıklam olmuşçasına itiliyor, debeleniyordu. 40 yıl düşünse aklına gelmeyecek bir olanak gerçekleşmişti. Fehmi'nin nice şakadan uzak biri olduğunu bilmese alay ediyor diyecek. Ama bakışları kararlı. Başına devlet kuşu konmuş gibi. 4 kamyon. Üstüne üstlük 1.000 lira da para. Olası değil. Hem de liranın ardından tabanca çekildiği bir zamanda. Yine de başını dikti. Biliyorum benim için yapıyorsun. Ama orası 3.000 lira değmez. Sen kendi kendine zarara girmen doğru değil. Şimdi dediğimi yap, kazan. Ben zarar edersen pişmanlığımı ödersin, oldu mu? Yeniden düşünceye vardı Şükrü. Adamın babası olsa böyle iyiliği yapmaz. Ama sanki iyilik değilmiş, bir alışverişmiş gibi kıvançla pey sürdüğüne göre yatsıyamaz. Bakarsın pişman olur yarına kalırsa. Bakarsın istemezdinir. Ve kimse de almaz o yeri. Natasha'yı düşündü bir an. Gözlerinin balkımasında elinin ayağının kesilmesini geçirdi belleğinden. Kurşun yarasının izini okuyuşları üpertti bedenini. Yarım Türkçesinin tatlı sevecen sözcükleri dolandı burnunun direğinde, sızlattı. Sen bilirsin kardeşim, dedi. Sen böyle uygun görüyorsan dediğin gibi olsun. Öyleyse sabahleyin ben kamyonları alırım. Madem adamla takıştınız senin gitmen yakışık almaz. Sonra tapuya uğrarız. Dönüşte her işlem bitmiş olur, tamam mı? Nasıl buyurursan. Bir gecelik olsun, yat dinlen. Yarın erkenden işlerimiz var, unutma. Sonra ne yaparsan özgürsün, anlaştık mı? Sen istedikten sonra. Hadi gidelim. Yan yana saman pazarına doğru yürüdüler. Otomobil ticaretinin Marmara ve İç Anadolu bölgesi müdürü masanın üstündeki mektuba bir kez daha baktı. Altında imza olmadığı için hemen buruşturup çöp sepetine atıyordu ki okumaya karar verdi. Sayın bayım diye başlıyordu mektup. Kırışıklıkları düzelterek okumayı sürdürdü. Şirketinizin Ankara temsilcisi Müdür Münir Bey adınızı kötüye çıkarmaktadır. Halk arasında dolaşan söylentilere göre şirketiniz kamyon ve otomobil paralarını peşin aldığı halde malları teslim etmemekle suçlanmaktadır. Bendenizin daha önceden almış bulunduğum bir otomobilden çok memnun kalıp şirketinize bağışlandığım için durumumu size bildirmeyi bir görev saydım. Ayrıca kendi çapımda yaptığım bir inceleme gösterdi ki Münir Bey aşırı kumara ve içkiye düşkün olduğu gibi kadınlarla düşüp kalkmayı da pek sevmektedir. Bunca kötü alışkanlığı bir arada toplamış bir insanın şirketiniz için nice tehlikeler yaratacağı ayrıca belirtilmeyecek ölçüde açıktır. Sizi uyarmayı görev sayan bu iyi müşterinize hak vermek için durumu inanılır adamlarınızdan biriyle araştırmanız yetecektir. Saygılarımla. Mektupta imza olmadığı gibi tarihte yoktu. Müdür yüzünü buruşturdu. İlk kez karşılaşıyordu böyle bir durumla. Bölge acenteliğini elde etmek isteyenler gelir, oradaki adamları çekiştirirlerdi. Bunu kanıksamıştı. Ama hiçbir şey istemeyen ya da kimliğini gizleyen biriyle ilk kez karşılaşıyordu. Yeniden buruşturdu mektubu, çöp sepetine attı. Ne adamlar var. Gel durumu açıkla bize, sözlerin doğruysa denetçi gönderip saptayalım. Sonra da istediğin neyse oturup konuşalım, değil mi? Ama adam bir şey istemiyor. Doğulular genellikle imza kullanmayı sevmez. Ya gerçekten salt müşterimiz olduğu için yazıyorsa? Midesi bulanmıştı müdürün. Mektubu yerinden çıkarıp açtı. Görmeyen gözlerini bir süre üstünde gezdirdi. Kelimelerden, yazılıştan bir ipucu ele geçirmek amacıyla tersten yüzden baktı her birine. Düzgün bir dille kaleme alınmıştı. Yazıda kimin olduğunu çıkarmak olanaksızdı. Hafif titrek kocaman harflerle gözüne gözüne batıyor. Cahil biri yazmış gibi. Cahil biri böylesine düzgün bir anlatım beceremez ki. Kocamış zenginlerden biri olabilir. Kim bilir neye kızdı. Ya yedek parçası ya bir istediği zamanda yapılmamış olmalı. Bu kez iyiden iyiye yırtarak çöp sepetine attı parçalarını. Aklından silmek için kalın yaprak sigarasını ıslattı. Kibriti gezdirirken elinde olmaksızın çöp sepetine eğildi, sonra vazgeldi. 3 gündür masanın üstünde duruyordu Ankara'dan gelen bu mektup. Ve 3 gündür ezberlemişti içinde yazanları. En sonunda bugün işlemsiz atmaya karar verdikten sonra da içini yakıyordu. Saatine baktı, tam öyle. İngiliz alışkanlığıyla kalktı koltuğundan, Beyoğlu'na kulübe yöneldi. Yemeğini yiyip konyakla kahvesini içtikten sonra Pera Palas'ta arkadaşlarıyla buluştu. Yukarı büyük salona çıkıp bilardo oynadılar. Saat alafranga 16'ya gelirken memurların oturuyor diye biraz daha fazla çalışmasını sağlamak amacıyla şirkete yöneldi. Tam koltuğuna oturmuştu ki yazmanı elinde bir mektupla yanına sokuldu. Ticari mektuplar işlemdeler efendim. Bu size geldiği için sakladım. Müdür daha ilk bakışta Ankara damgasını okudu. Yine mi? Diyerek mektubu aldı, zarfı dikkatle yırttı. Bu kez tarih vardı. İyi, hiç olmazsa bir şey akıl etmiş. Altına baktı, imza yoktu. Bir solukta okudu kısacık mektubu. Sayın bayım, sizi uyarıyorum. Dün temsilciniz Münir Bey kumarda 2000 lira yitirmiş. Mektup elinize geçip siz davranıncaya bunu çıkarmak için kim bilir daha nice yitirir. iyi bir müşteri olarak benden bildirmesi. Karar yüce kişiliğinizindir. Selamlar. Daha içten bir mektup diye düşündü müdür. Saatine baktı, 17'ye geliyor. Tam çay saati. Allah kahretsin. Tam zamanında keyfimi kaçırdı. Zile bastı. Giren yazmana hemen ticaret müdürünü göndermesini istedi. Ticaret müdürü gitmeye hazırlanmış olmalı. Kapıdan girerken ceketini düğmeledi. Hemen iki büklüm selam durdu. Müdür bir süre dalgın yüzüne baktı adamın. Sonra birdenbire sordu. Ankara temsilcimiz Münir Bey nasıl bir adam? Çok iyidir efendim. Ya. Birden işler iyice arttı. Sipariş üstüne sipariş veriyor. Tüm öteki firmaları vurduk. Son 6 ay içinde 6 kamyon, 3 binek otomobili sattı. Geçen ay da iyiydi değil mi? Evet efendim, buna yakındı. Anlamıyorum. Anlamıyorum neden taktılar bu adama, dedi İlkin. Sonra başını dikerek, bana hesapları getirir misin, diye tamamladı sözlerini. Ticaret müdürü muhasebeye koyup Ankara hesaplarını çıkarttı. Geri döndüğünde eski güvenli durumunu kazanmaya çabalıyordu. Hesapları müdürün önüne koydu. Müdür bakar bakmaz başını kaldırdı. Geçen ayın hesapları kapanmamış. Ben Deniz de şimdi gördüm efendim. Müdür yeniden zile basarak muhasebeciyi çağırdı. Muhasebeci ellerini ovuşturarak geldi. Dikilip buyruğunu bekledi müdürün. Adam parmağıyla hesapları göstererek, ay başında bana bildirdin mi bu durumu, diye sordu. Bildirdik efendim. Genel listede olacak. Şimdi sunayım. Koşarak getirdiği ve müdürün onayını taşıyan genel listede de durum aynıydı. Ve bu ay gönderilen motorlu araçların da parası gelmemişti henüz. Müdür başını kaşıdı, parmaklarıyla masanın üstünde bir süre trompet çaldı. Sonra kararlı bir yüzle memurlarına baktı. Hemen hazırlanınız. Bu akşam treniyle Ankara'ya gidiniz. Durumu inceleyip alacağımız kararlar için ilk ilişkileri kurmayı unutmayınız. İki müdür de başlarıyla selamladılar. Evlerine haber verip yola çıkmak için koşuştular. Saadet elinden tuttuğu büyük kızı kucağında küçük kızıyla kanter içinde babasının evine daldı. Mesadet Hanım komşudaydı. Dilfeza gözlerinin yumuk yumuk şiş, yanaklarının yol yol yaş olduğunu görür görmez koşup hanımına haber verdi. Yaşlandıkça şişmanlayan Mesadet Hanım alı al moru mor yuvarlanır gibi geldi. Tek kızının hıçkırıklar içinde divana kapanmış olduğunu görünce Saadet'in omuzuna kapanıp ağlamaya başladı. Ana kız hıçkırıkları çocukların bağırtısına karışıncaya dek ağladılar. Kendini ilk toplayan Mesadet Hanım oldu. Ne oldu kızım, ne var? İstemiyorum anne, babama söyle çözümlesin bu işi. Neyi istemiyorsun Fehmi mi? Evet onu. Dikildi kaldı kadın. Küçük kız bağırtının armağanını alıyordu, memeye kavuşmuş. Büyük kız ise elleriyle gözlerini siliyor, yine de inci gibi yaşlar döküyordu. Saadet bir yandan bebeği emziriyor, öte yandan putlaşan anasına bakıyor. Donuk sessizliği bir süre daha bebeğin emiş yapırtısını tokmakladıktan sonra ağzını açabildi. Mesadet Hanım, pek güzel geçiniyordunuz. Ne oldu birdenbire, kadın sorunu mu? Saadet yeniden başladı anasının sorusu üzerine. Mesadet Hanım kahrolası diye düşündü. Yılan gibi sezdirmeden nasıl da becerdi bu işi? Bilmiyor mu ki baharatçı zadeyi çileden çıkarabilecek tek davranış bu olur. Şu yavrunun haline bak, perişan olmuş. Ben de bunun acısını yanına kor, seni kapımda aç köpek gibi mızıklatmazsam. Kendi kendine karara varıp toparlandı. Aç açık kalmadın ya kızım, sen baharatçı zadelerin kızısın. İşte ev, işte anan baban. Neler çektim ben seni yetiştirmek için. Bir değerini bilmez, iki çocuğunla üstüne karı sevsin diye miydi bunca uğraşım? Kalk otur, bırak yansın köpek. Saadet annesi konuştukça daha çok ağlıyordu. Hıçkırıkları dinse belki konuşup biraz rahatlar. Ama kendini tutamıyor ki. Akşam karanlığı çökmek üzereyken halası sökün etti. Mesadet Hanım daha çok çatındı görümcesini görendi. Kalın sürmeli kaşlarını iyice gererek çıkıştı. Bak abla, şu yavrucağın haline bak. Ne etse haklı Mesadet. Onca dil döktüm, beni de dinlemiyor. Hasip ona söz dinletmesini bilir. Ah nerede? O yüzden geldim ya ben de. Sarıldı Saadet'e. Etme güzel kızım, kendini böyle koyuverme. Hele baban gelsin, bulur bir çaresini. Saadet ne annesinin ne halasının dediklerini aldırmaksızın ağlıyordu. İyice boşanmış bebeği birinin çocuğu ötekinin kapmasından rahat alabildiğine hıçkırıyordu. Hasip ağlayışlardan şaşkın kapıdan girdi. Şöyle bir göz attı. Durumu beğenmediğini belirten birkaç çatışıyla ortaya sordu. Ne oluyor? Mesadet Hanım hiçbir şey bilmediği için saz omuzlarını silkti, kaş göz işaretiyle kendince çözdüğünü sandığı durumu anlatmaya çalıştı. Hasip karısının davranışlarını yorumlayarak yeniden sordu. Ne oluyor yahu? Söze yasak mı koydunuz? Ablası doğruldu birden. İki gündür yalvarıyor yavrum. Yahma Fehmi diyor. Yuvamız dağılır, perişan oluruz diyor. Dinletemiyor. Dinlemeyince tak etti ikimize de. Geldik ki kulağını bir burup dayılığını, babalığını öne koyarak kararından caydırasın. İyi hoş ya, kararı söylemediniz bir türlü. Otomobilcilik yapacakmış diye açıkladı ablası. Yapanın durumu ortada değilmiş gibi. Koca İstanbullu Münir Bey beceremeyip sersefil olduktan sonra şimdi otomobile binmemiş Fehmi nice olur, bir düşün Hasip. Düşün ve de önüne geç bu işin. Hasip otomobilcilik sözünü duyar duymaz ikirciklenmişti. Hele Münir Bey olayından sonra. Adam gündüz kumarhanede, gece meyhanede tüketiyordu ömrünü. Sonunda şirket denetçi gönderip defterini dürme kararı aldı. Şimdi bu işe Fehmi bulaşırsa aynı korkular onun için söz konusu. Birden gelen büyük para azdırır adamı. Azdırır ya, sakalı kaptırması da doğru değil. Ablası, karısı, kızı gözlerini dikmişler, yüzünü inceliyorlar. Biliyorlar ki Hasip'in vereceği karar durumu çözecek. Hasip de bunu bildiğinden yukarıdan aldı sorunu. Kadınlar ne zamandır erkeklerin yapacağı işlerde söz sahibi oldular? Üç kadın da birbirinin yüzüne bakarak bir yanıt aradılar. Bulamayınca söze ablası başladı yine. Söz değil ki bizimki, durumun kötülüğünü anlatma çabası. Yuvam tehlikede babacım diye söze girdi Saadet. Çocuk haklı, otomobilcilik de neyin nesi oluyor? Yakışır mı bize diye tamamladı Mesadet. İçten içe hak veriyordu onlara baharatçı zade. Otomobilcilik ancak şöyle böyle insanların yapabileceği bir işti. Onlar gibi tanınmış tüccarlar böylesi pis işlere el bulaştırmamalıydılar. Ama yine de direnmeden edemedi. Durun hele bakalım, hemen bayrakları açmayın. Bir anlayıp dinleyelim neyin nesidir. Anlaması dinlemesi yok baba. O işten vazgeçmedikçe ben buradan kıpırdamam diye katıldı Saadet. O ne demek? Unutma kızım, burası benim evim. Hasip'in kestirip atması irkiltti kadınları. Umutsuzluk acılı bakışlara dönüştü. Hiç sessiz başlarını eğdiler. Hasip suskuyu beğenmedi, sürdürdü sözünü. Şimdiye hepimizden açık göz olduğunu gösterdi. Sizi bulamayınca buraya gelir. Oturup bir konuşalım. Belki hak vereceğiz. Benim de yüreğime kuşku girdi. Bilmediğimiz, duymadığımız bir iş. Ama kendine göre sağlam tutanakları varsa niye önüne geçelim? Hasip aklı konuşturuyordu. Konuşturuyordu ya, duygunun alabildiğine taşkınlaştırdığı üç kadını yatıştıracağı yerde kışkırtıyordu sözleri. Mesadet yarı boğuk, yarı tiz sesle çıkıştı kocasına. Kendin de söylüyorsun, otomobilcilik iyi değil bey. Tutanakların nice sağlam olursa olsun, şu yavrucuğumun şu hale girmesi bile her şeyden önemlidir. Ben de söyledim kaç kez Hasip, nasıl bakarsın dayının öteki büyüklerinin yüzüne? Bırak şu otomobilci parçasını demezler mi? Dinletebilen beri gelsin. Zavallı Saadet'im, iki gündür iki gözü iki çeşme yalvarıyor. Taş olsa insanın yüreği erir, bizim oğlanda tıs yok. Eskiden böyle değildi. Birimizin gözünü nemli görecek olsa yöremizde dönerdi. İşi geliştikçe yüreği mi sertleşiyor, nedir kişinin? Şimdi aldırmaz oldu bunca gözyaşlarını. Kesin bir şey söylemiyor. Kadınları dinlemekle yetiniyordu Hasip. Olası değildi. Kendisine sormadan böyle önemli bir karara varması mümkün değildi. Değildi ya, madem bir kez koymuş kafasına, hiç olmadı gerekçesini iyi tutmalıydı. Birden aklına geldi ki epeydir Fehmi'nin yaptığı işlerden hep sonra haberi oluyordu. Çok zaman Şakir Bey kendisinden önce öğreniyordu olup biteni. Bunda da bir sakınca görmüyordu hakçası. Fehmi tuttuğu işi yürütüyor, daha bir gelişerek hep yüzlerini ak ediyordu. Kendisi ise iş görmekten yorulmuş, elindeki işleri bile Fehmi'ye aktarmanın yollarını arıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 86.